Ayrım 5.
Sayfa 42. Oturum boyunca ön sırada ak sarıklı, yeşil cübbeli, kara sakallı bir genç adam oturmuş, durmadan pişmiş kelle gibi sırıtıyor. 3-4 saatlik tartışmanın sonunda hekimler genellikle işin bilimsel yönü üzerinde duruyorlar ama toplantının sonunda yeşil cübbeli adam söz alıyor ve orada bulunan bir doktora hitap ediyor. Doktor bey, siz beni tanımadınız ama ben sizi tanıyorum. Siz filanca tarihte falanca semtte bir hastaya gelmiştiniz. Siz hastayı muayene ederken ben orada idim. Tabii siz göremiyorsunuz ama ben görüyorum. Cin adamın karnının içine girmiş oturuyor. Siz muayene ettiniz, iğne ilaç verdiniz ama hiçbir şey değişmedi. Siz kapıdan çıktınız, ben cine çık git oradan defol diye bağırdım. Cin gitti ve adama da kalk ayağa dedim. Adam ayağa kalktı, cin gibi oldu. Bir şey kalmadı diyor. Bilim adamları ooo diye itiraz etmeye kalktıklarında zaman yönetici konumundaki tarih profesörü ağırlığını koyuyor. Beyler, bunu söylemek istemezdim ama ben de bir bilim adamıyım hem de dünya çapında tanınmış bir bilim adamıyım. Bunu söylemekten haya ederim ama söyletmek durumunda kaldınız. Bu beyin söyledikleri aksi kanıtlanıncaya kadar doğru sayılmak gerekir. Cinci hocanın mahallesine haber uçar. Bizim hoca televizyonda profesörleri alt etti, hepsini dize getirdi diye. Bir tren biletçisi tanırdım eskiden, bunlara kondüktör denilirdi. Bu adam bir pavyon kadını ile ilişki kurmuş, aşık. İlişki para üzerine dönüyor. Adam evde ne varsa satıp savuyor ve bu kadına yediriyor. Para yedirdiği sürece kadınla olan ilişkisi yürüyor. Evdeki eşyalar, karısının bilezikleri vesaire satılıyor ve götürülüp pavyon kadınına yediriliyor. İlişki devam ediyor. Televizyon satılıyor, halılar satılıyor. Evde satılacak bir şey kalmayınca da pavyon kadını adama tak sepeti koluna, herkes kendi yoluna diyor ve bir başka paralı adam aramaya başlıyor. Tabii feodal toplumun erkeği delikanlıdır. Böyle durumlarda derhal o kadını öldürmesi gerekir. Ama gerçekte de adam öldürmek o kadar kolay değildir. Adam öldürmeyi kolay mı sandın Hans diye türküleri bile var. Adam bu durumda doluya koyar almaz, boşa koyar dolmaz. Çaresizlik içindeyken bir gün kafasının içinde bir şimşek çakar. Tüh, Allah kahretsin. Nasıl oldu da anlamadım. Meğerse orospu bana büyü yapmış. Daha sonra bir üfürükçü bulunur, büyü çözülür, erkek eve döner ve 4 yıldır karısına ve çocuklarına yaptığı eziyetin karşılığında hiçbir bedel ödemediği gibi bir de sempati de elde eder. Karısının olaya yaklaşımı bu şekildedir. Yengem bana da çok çektirdi ama kendisi de çok çekti. Bilemedik, meğerse büyüymüş. Bu da üst sosyokültürel ve ekonomik düzeyde bir kadın. Kendisi de, eşi de üniversite mezunu. Eşi zengindir, birkaç şirket sahibidir ve yanında çalıştırdığı yönetici konumundaki güzel kadınla aralarında ilişki başlar. Kadın yaşlanmıştır. Eski çekiciliğini yitirmiştir ve eşinden ayrılırsa emekli maaşı ile yaşamını sürdürmek zorunda kalacaktır. Ama eşinin o kadınla ilişkisini de öğrenmiştir. Onurlu davranış eşini bırakıp gitmesidir. Ama bu toplumda bir de atasözü vardır. Allah kimseyi gördüğünden geri koymasın diye. Sonra bu toplumda dul kadın olmak çok zordur. Dul kadın eti keklik etinden lezzetlidir diye deyişler bile vardır. Bu durumdaki kadın benlik değeri yitimi içinde yaşamaktansa toplumun önüne koyduğu çözümü uygulamaya başlar. Sevgidir, dayanışmadır filan tanımaz o toplumun erkekleri. Nasıl olsa bu kadın bir erkek arıyor. Birisi bu boşluğu dolduracak, bu ben niye olmayayım çabası içindedirler sürekli. Kadın her ay 100-150 milyon lira civarında bir parayı da belki bilinç dışı olarak kocasını cezalandırmak amacıyla, belki de bilinçli planlı bir çare olur mu umuduyla büyük şehrin ünlü üfürükçülerine yedirmektedir. Büyü ha bu, bugün ha yarın çözülecek ve bu yamuk bacaklı çirkin kadından kocası vazgeçip evine dönecek. Bunu başaramayınca oğlunu kullanmaya başlar. Oğlum, babanızı elimizden aldığı yetmedi, bu kadın size de kötülük edecek derken 20 yaşlarındaki üniversite öğrencisi genç erkekte de şiddetli karın ağrıları başlar. Baba der, seni elimizden aldığı yetmediği gibi bu kadın beni de hasta etti. Benim karnım sürekli ağrıyor. Doktorlara götürülür genç erkek ama çare bulunamaz. Baba pratik bir adamdır. Lan oğlum, bu ananın manyaklıklarına inanma. Sen okumuş adamsın. Bırak bu cin büyü ayaklarını. Senin biraz moralin bozuk. Morale ihtiyacın var. Al şu uçak biletini. Cebine koy şu dolarları. Git Amerika'ya. Gez gel. Bir şeyciğin kalmaz. Oğlan Amerika'ya gider. Oradan bir telefon. Baba, şu anda bir apartmanın 50. katındayım. Kendimi aşağıya atıp intihar edeceğim. Karın ağrılarım dayanılmaz vaziyette. Oğlum, senin lisanın da var. Orada bak, iyi psikiyatristler var. Onlardan birisine git. Baba, ben deli miyim? Psikiyatrist bana ne yapabilir? Bunu ancak Fener'deki filanca hoca halleder. Mutlaka ondan bana muska gelmesi lazım. Fener'deki hocaya gidilir, 80 milyon lira verilir ve muska alınır. Özel uçakla New York'a oğlana muska gönderilir. Bu toplumda erkek ne kadar eğitilmiş olursa olsun kadına pek önem vermez. Karı koca ikisi de doktorlar, erkek bir yerde asistanlık yapıyor, kadın da bir sağlık ocağında çalışıyor. Araba almışlar, yarı yarıya. Arabanın taksitlerini beraber ödüyorlar. Tabii kadın da haklı olarak bekliyor ki akşam sevgili kocası hastaneden gelecek, kendisini alacak, yeni aldıkları taksitlerini birlikte ödedikleri küçük arabalarıyla gezecekler. Fakat öyle olmamaktadır. Koca iş çıkışı birkaç tane genç, güzel tıp fakültesi öğrencisi kızı arabasına doldurur, orası senin, burası benim, gezer, tozar ve akşam eve geç vakit gelmeye başlar. Genç kadın kocasına bu yaptığının hiç de adil olmadığını söyler. Koca, adil mi değil mi şu anda tartışacak zamanım yok. Yarın gel bizim kantine, öğrenciliklerin beraber geçtiği kantine ki bunlar öğrenciliklerinde de arkadaştırlar. Orada sana bunun yanıtını vereyim der. Kız da bir şey söyleyeceğini zannederek öğrenci kantinine gelir. Konuyu açılınca koca karısının elinden tutar, çeker, kaldırır ve ''Bana bak, ben öğrenciyken seni aldım. Şimdi şu kızlardan hangisini istersem alırım, tamam mı? Şimdi çek git, bir daha benim kafamı bozma.'' Kuma problemleri çok yaygındır. Rivayet olunur ki bir kadının kuması yüzünden somatik şikayetleri bir türlü iyileşmez, aylarca psikiyatri kliniğinde yatar. Doktorlar iyileşmeme nedenini araştırdıklarında yaşlı kadının evdeki genç kuma ile eşinin ilişkilerini görmektense hastanede akıl hastaları arasında yaşamını sürdürmeyi yeğlediğini şaşırarak görürler. Doktorların kuman güzel mi sorusuna yaşlı kadının yanıtı genç kız gibi kafir olmuştur. Bu toplumda iletişim çağından etkilenmiştir ve modernleşme çabaları başlamıştır. Bunun sonucu olarak bir mühendis karı koca evliliklerin yürümediğini görünce belki bir psikiyatrist bize yardımcı olabilir diye düşünmüşler ve bana geldiler. Görüşmede kadın kocasını eleştirmeye başlayınca kocanın tepkisi, bana bak, doktorun yanında dövemem sanıyorsan yanılıyorsun. Şöyle bir koydum mu oturturum. Bu fiktif feodal toplumda üniversitelerde vardır ve bir iki örnekte toplumun bu kesitinden. Yer öğretim üyeleri lojmanları. Asansörde karşılaştıklarında bir profesörün lise öğrencisi kızı, yaşıtı bir diğer profesörün oğluna günaydın der. Diğer bir profesörün oğlu bu delikanlıyı dürter ve şöyle fısıldar. Kız sana günaydın dedi lan. Evlenmekle gecikmiş bir erkek öğretim üyesine diğeri takılıyor. Evlen lan, hepsi garı değil mi? Al birini. Diğerinin peki ya aşk sorusuna yanıt, lan oğlum de depersin içine üç tane, olur sana aşk. Burada cinsel birleşme kastedilmektedir. Bu erkeklerin cinsel fantazileri de vardır. Bir öğretim üyesi bu tür fantazisini anlatıyor. Yer öğretim üyeleri yemekhanesi. Benim garıyı buraya getireceğim, o da şöyle hafiften eteğini sıyıracak. Gerçekte karısı çarşaflıdır ve oraya gelmesi olasılığı da hiç yoktur. Karşıdan birisi de benim garının bacağına bakacak, ben de gidip depesine bir yumruk vurup boynunu göğsüne göçürteceğim. Bana göre böyle ilkel de olsa fantazisi olmak hiç olmamaktan iyidir. Bu örnekleri artırmak olasıdır ama son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu fiktif feodal toplumda bu tür olayları anlatan bilim adamlarına toplumun önemli bir kısmı şiddetli tepki göstermektedir. Onlara göre onların toplumunda bu tür olaylar asla olmamaktadır ve bunları söyleyenler bilim adamı filan değil, toplumun değerlerine saldıran yıkıcı, bölücü, solcu komünistlerdir. Rivayet olunur ki bu tür fiktif toplumlarda yaşananları anlatmak durumunda kalan konuşmacılar meramlarını fiktif toplumlar yaratarak anlatmak zorunda kalırlarmış. Saygılarımla. Kentleşme, Kadın ve Şiddet, İbrahim Balcıoğlu. Özellikle kalkınma çabası içinde bulunan az gelişmiş ülkelerde son 30-35 yıl içinde karşılaşılan en önemli iki problem hızlı nüfus artışı ve hızlı kentleşmedir. Bu ülkelerde yıllık ortalama nüfus artışı %2-3 arasında değişmekte, kentlerde yaşayanların sayısı ise yılda %6-7 civarında artmaktadır. Dünya nüfusunun 1920 yılında yalnız %14'ü kentlerde yaşarken, günümüzde bu oran %50'ye yükselmiştir. 1980'de 2 milyar dolaylarında olan kent nüfusunun 2000 yılında 3-5 milyara yaklaşması beklenmektedir. Kent nüfusu az gelişmiş ülkelerde gelişmiş ülkelerden çok daha hızlı artmaktadır. 1940-1980 döneminde gelişmiş ülkelerde kent nüfusu %100'e yakın bir oranda arttığı halde az gelişmiş ülkelerde bu oran %500'ü bulmuştur. Nüfus yarım milyonu geçmiş bulunan kentlerin nüfusu gelişmiş ülkelerde aynı dönemde yalnız 3 katına yükseldiği halde az gelişmiş ülkelerde bu oran artışı 9 katını geçmiştir. Nüfusu 5 milyonun üstündeki kentlerde 1950 yılında 47 milyon insan yaşarken bu rakam günümüzde ise 650 milyona varması beklenmektedir. Kentleşme dar anlamda kent sayısının ve kentlerde yaşayan nüfusun artmasıdır. Kent nüfusu bir yandan doğumların ölümlerden fazla olmasından, öte yandan da iç göçlerle artar. Gelişmekte olan ülkelerin kentlerinde doğurganlık eğilimleri genellikle azaldığı için kentleşmenin daha çok köyden kente akınlarla beslendiği söylenebilir. Görüldüğü gibi kentleşme zaman içindeki bir değişmeyi, bir süreci anlatan devingen bir kavramdır. Bu özelliği kentleşme hareketini bir ülkedeki belli bir tarihte kentlerde yaşayan nüfus oranını anlatan kentleşme düzeyinden, kentleşme derecesinden ayırır. Kentleşmeyi yalnız bir nüfus hareketi olarak görmek yeterli değildir. Çünkü kentleşme hareketini bir toplumun ekonomik ve toplumsal yapısındaki değişmeler doğurur. O halde kentleşmenin tanımı, nüfus hareketini yaratan ekonomik ve toplumsal değişmeleri de hesaba katmak zorundadır. Bu yüzden kentleşme hareketini geniş anlamda ve doğru bir biçimde sanayileşmeye ve kentlerin büyümesi sonucunu doğuran toplum yapısında artan oranda örgütleşme, iş bölümü ve uzmanlaşma yaratan insanların davranış ve ilişkilerinde kentlere özgü değişikliklere yol açan bir nüfus birikimi süreci olarak tanımlamak gerekir. Bu tarif benimsenirse kentleşme hareketini ekonomik ve toplumsal ögelerinden yalnız bir tanesi olan demografik gelişme ile tanımlamak yanlışlığına düşünülmemiş olur. Ekonomik öge yani üretim biçiminin değişmesi kentleşmenin tanımlanmasında özel bir ağırlığa sahiptir. Onun içindir ki kentleşme tarımsal üretimden daha ileri bir üretim düzeyine geçiş olarak tanımlanabilir. Bu geçiş sonucunda tüm üretim denetleme işlevi kentlerde toplandığı gibi kentler büyür, kent nüfusu yoğunlaşır, türdeş, homojen olmama ve bütünleşme dereceleri artar. Her ülke bu geçiş sürecine göre az ya da çok kentleşmiş olarak nitelenir. Kentleşme sürecinin bir ucunda tarımsal niteliği ağır basan köy, öteki ucunda da tarım dışı niteliği önem kazanmış bulunan kent vardır. Toplum bilimci, coğrafyası, kent bilimci, ekonomist ya da yönetim bilimcisi kendi ilgi çerçeveleri açısından görür ve tanımlarlar ve kolaylık olsun diye de genellikle büyüklük yani nüfus başlıca kriter olarak kullanılır. Bir yere kent denilebilmesi, o yerin tarımsal olmayan üretiminin göreli bir ağırlık kazanmasına, üretim araçlarının ve dolayısıyla nüfusun yoğunlaşmasına, türdeş olmama ve bütünleşme derecelerinin yükselmiş bulunmasına bağlıdır. 1980 yılında Türkiye nüfusunun %45.4'ü nüfusu 10 bini geçmiş olan yerlerde yaşamaktadır. Resmi tanıma göre kent nüfusu il ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfustur. Bu tanımlamalara göre Türkiye'nin çok kentleşmemiş bir ülke olduğu sonucuna varılır. Kentleşme seviyesi bakımından ülkemi Tunus, Cezayir ve Mısır'la benzer yerlerde bulunmaktadır. Oysa Pakistan, Hindistan gibi ülkelerin kentleşme düzeyleri Türkiye'den daha az, öte yandan İngiltere, İsveç, Almanya, Fransa Türkiye'ye oranla daha fazla kentleşmiş ülkelerdir. Birincilerin kentleşme düzeyi %20-25 arasında bulunmakta, ikincilerin kentleşme düzeyleri ise %70'in altına düşmemektedir. Türkiye demografik anlamda hızla bir kentleşme içinde bulunduğunu göstermeye yetiyor. O halde Türkiye hızlı mı kentleşmektedir sorusuna verilecek cevabın tam olabilmesi için kentleşmenin nüfus ögesi dışında da kalan özelliklerini de yansıtması gerekir. Bu bizi aynı zamanda kentleşmenin kalkınma ile ilişkilerini gözden geçirmeye yöneltir. Kentleşmenin ekonomik kalkınmanın gelir artışı sayesinde bile fazla katkıda bulunmadığı görülmektedir. İleride de ele alınacağı gibi bu köylerden kente gelen nüfusun kentlerde nasıl çalıştırıldığına, ne iş yaptığına bağlıdır. Genellikle benimsenen görüş, kentleşmenin zorunlu, kaçınılmaz ve durdurulması imkansız bir nüfus hareketi olduğudur. Gerçekten kentleşme hemen hemen her ülkede tarımsal nüfusun azalmasını, buna karşılık tarım dışı alanlardaki nüfus oranının artmasını gerekli kılmıştır. Hızlı kalkınmanın gerektirdiği yatırımlar kentlerde yapılır. Sanayi ve hizmet kesimlerinin aradığı gelişme ortamı kentlerde yaratılır. O halde kalkınma yolunun kentlerden geçtiği, yani kentleşmenin kalkınmanın hem yaratıcı hem de hızlandırıcı bir etkeni olduğu ileri sürülür. Ne var ki bir ülkede nüfusun köyden kalkıp kente yerleşmesi, bireylerin ve o toplumun gelirinde bir artış sağlanıyorsa ya da sağlanan artış o toplumun üretici güçlerinin yaratabileceği ölçüde değilse, o takdirde kentleşmeye kalkınmanın bir ölçüsü gözüyle bakılamaz. Tarım kesiminde toprak dengesizliği, fazla nüfus, verimsizlik gibi nedenlerle bu kesimin dışına itilen nüfusun kentlerde işsiz ya da gizli işsiz durumuna gelmemesi, kalkınmaya katkıda bulunması, bu nüfusun türlü sanayi dallarında iş sahibi kılınabilmesine bağlıdır. Oysa bugün hızlı kentleştikleri görülen az gelişmiş ülkelerden birçoğunda bunun tersi olmakta, kentler büyük yerleşim merkezleri iş bulamayan ya da az çalışan kitlelerle dolmaktadır. Kentlere gelen kitlelerin iş edinme konusundaki düş kırıklıklarına bu kentlerdeki barınma, taşınma, eğlenme, eğitim ve sağlık, ısınma ve beslenme gibi ihtiyaçlarının karşılanmasındaki dar boğazlar da eklenince büyük kentlerin çekiciliklerini yitirmesi beklenirken bunun tersi olmaktadır. Bu yanılmaca bütün eksik ve aksak yönlerine rağmen birey açısından kentin köyden çok daha yeğlenmeye değer bulunmamasından doğmaktadır. Çünkü kentte bulduğu köyünde bulabileceğinden çok daha yüksek düzeydedir. Denilebilir ki bireylerin göç etme kararına varırken dayandıkları sebepler bireysel açıdan akılcı olsa da bunun toplum yönünden mutlaka rasyonel olmasını beklemeye imkan yoktur. Kısaca bireysel akıcılıkta toplumsal akıcılık her zaman çakışmamaktadır. Öte yandan kentlerin büyümesi belediye hizmetlerindeki aksaklıklar yanında denetimsiz ekonomik düzenlerde arsa spekülasyonunu, konut alım satımını kamçılamak yolu ile bir yandan da dar gelirli geniş kitlelerin sömürülmesine, öte yandan da gelir dağılımının spekülatörler ve varlıklı toprak sahipleri lehine bozulmasına yol açabilmektedir. Ayrıca yeterli hızda bir sanayileşme ile birlikte gerçekleştirilemiyorsa, insanların değer dizgeleri ile tüketim davranışlarında da değişiklikler yaratması beklenen kentleşmenin kalkınma açısından katkısı yüksek olmuyor demektir. Özetlemek gerekirse, kentleşmeyi her zaman ve her yerde kalkınmanın bir ölçüsü, göstergesi olarak sanmak yanıltıcıdır diyebiliriz. Ne var ki nüfus hareketi anlamında kentleşme zorunludur ve durdurulamaz. Kimi ülkelerde denendiği gibi kentleşmeyi durdurma ya da nüfus hareketini kentten köylere çevirme girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmaya mahkumdur. Olsa olsa akla uygun bir kentleşme ve ekonomi politikası uygulayarak kentleşmenin hızı ve biçimi üzerinde düzeltici, düzenleyici ve kalkınmaya yardım edici kimi etkilerde bulunabilir. Ekonomisi bozuk ve gelir dağılımının dengesiz olduğu toplumlarda kentlerin içi yapısında belirgin sınıf ait ayrışmalar görülür. yoksul, orta halli ve varlıklı insanların oluşturdukları komşuluk birimlerini birbirlerinden oldukça kesin çizgilerle ayırt etmek imkanı vardır. Gelişmiş kapitalist ülkelerin kentleri modern sanayi kentleridir. Toplumumuzda kentleşme genellikle düzensiz ve plansızdır. Ekonomik ve toplumsal gelişmenin bir plana bağlanmış olmaması ve plan düşüncesinin bulunmaması yüzünden kentleşme hareketini de bir plan çerçevesinde ele almak imkanı yoktur. Bunun doğal sonucu olarak ülkenin bir ve birkaç kenti aşırı derecede büyür ve dev kent niteliği kazanır. Bunun gibi kentleşme hareketi büyük kentlerin bulunduğu bölgeye yönelir. Bölgeler arasındaki dengesizlikler düzensiz kentleşmenin etkisiyle büyür. Kentleşme sonucunda kent ve köy arasındaki ayrımlar az çok değişme ile kentlere de taşınmakta, kimilerinin yanlış olarak kentlerin köyleşmesi ya da kasabalaşması adına verdikleri olay ortaya çıkmaktadır. Köyler ve kentler arasındaki gelir ve hayat ölçüsünün ayrılıklarının giderek büyümesi önemli problemdir.